Üçüncü ayrım.
Ben onunla başa çıkmaya çalışırım. Yalnız çok sıkılacağım. Bak, şimdiden bir tuhaf oldum. Canım yukarı kata, odamıza gitmek istemiyor. Sanki sen yokmuşsun da orada seni arayacakmışım gibi oluyorum. Ah ya Rabbi, ne fena şey. Genç kadının gözleri yaşardı. Yusuf acı acı yutkundu. Sonra karar vermiş gibi bir tavırla, "Üzülme canım," dedi. "Kaymakam git dedi ise zorla gönderecek değil ya. Hükümet işinden çıkarım." Muazzez hemen onun sözünü kesti ve ancak bir kadının düşünebileceği kadar ince düşünerek, "Deli misin sen Yusuf?" dedi. "Hükümetten çıkarsan ne iş yaparsın? Tutacağın iş sanki seni hiç benden ayırmayacak mı? Bu karışık zamanda insan bulunduğu yeri bırakır mı? Babamdan bir şey kalmadı ki onunla geçinelim. Sen bu vazifende kalırsan zeytinlikle tarlanın işlerine de bakarsın. Biraz halimize yardımın olur." Yusuf henüz çocuk addettiği karısından bu sözleri duyunca azıcık hayret etti. Fakat bu onu karısına hak vermekten alıkoymadı. Babalarının cebinden çıkan 5-10 sırarı lira ile Yusuf'taki paralar cenaze masraflarına, imama, müezzine gitmiş, Yusuf'un elinde birkaç mecidiyeden başka bir şey kalmamıştı. Ay başına 10 gün vardı. Önleri kış olduğu için birçok masraflar daha yapılacaktı. Bunları gözünün önüne getirince Yusuf, "Hükümetteki işi bırakırım," demenin manasız, hatta gülünç olduğunu fark etti. Hadiseleri olduğu gibi karşılamaya, kendiliğinden bir şey yapmamaya karar vererek yattı. Pek sakin olmayan bir geceden sonra uyanınca hayatı biraz daha tatlı buldu. Hadiseler gece vakti ve bir idare kandilinin ışığında konuşulduğu kadar ümitsiz ve korkunç değildi. Dışarıda ağaçların yapraklarını oynatarak esen bir sonbahar rüzgarı, bu ölüme mahkum yaprakları henüz koparamıyordu. Bu mini mini yeşil mevcudiyetler bile içlerinde bu kadar kuvvetli bir mücadele ve mukavemet kabiliyeti taşırlarken kendisinin karanlık düşüncelere dalması doğru olmazdı. Yavaşça yataktan sıyrılarak pencereye gitti. Güneş ağaçların arkasından yükseliyor ve evlerin geniş bahçelerindeki otları nemli bir ışığa boğuyordu. Yusuf böyle bir sabahta atla kırları dolaşmanın asla bir felaket telakki edilemeyeceğini düşündü. Başını çevirerek Muazzez'i çağırmak, dışarısını onunla birlikte seyretmek istedi. Fakat genç kadın başını yastığa gömmüş, sağ elini yanağının altına koymuş, bir çocuk gibi mışıl mışıl uyuyordu. Yusuf onu uyandırmaya kıyamadı. Ayaklarının ucuna basarak yatağın kenarına gidip oturdu ve karısına uzun zaman baktı. Muazzez'in saçları iki örgü halinde beyaz yatağın üzerine uzanıyordu. Örgülerin uçları biraz çözülmüş ve kumral saçlar bir sırma püskül gibi dağılmıştı. Şakaklarındaki saçların bazıları da yanaklarına kadar uzanıyor ve genç kadının yüzüne ince, ipek bir tül gibi sarıyordu. Ağzı biraz aralıktı ve nefes aldıkça beyaz dişleri parlıyordu. Göz kapaklarında kıl gibi ince mavi damarlar dolaşıyor, biraz dağınık olan kaşları ara sıra hafifçe ürperiyordu. Genç kadın kımıldadı, başını yukarı çevirdi ve bir kolunu yorganın üstüne atarak daha geniş, daha rahat nefeslerle uykusuna devam etti. Yusuf gözlerini karısının göğsüne dikti. Yakası kapalı beyaz entarisinin altında, kabaran göğsü muntazam nefeslerle şişiyor ve yorganın kenarını yükseltiyordu. Mavi yüzlü yorganın üzerinde uzanan beyaz eli hareketsizdi. Biraz içeri doğru kıvrılmış olan parmakları yorganın kıvrımlarından birini yakalamış gibi duruyordu. Yusuf yarım saat kadar onu seyretti. Sonra güneşin yükseldiğini görerek giyinmek için kalktı. Bu esnada Muazzez gözlerini açtı. Başucunda kocasını görünce gülerek doğruldu ve pencereye vuran güneşe bakarak "Aman Yusuf, ne uyumuşum ne uyumuşum," dedi. "Yok canım, o kadar geç değil. Dur sana kahvaltı getireyim." Hemen yerinden fırladı, terliklerini ayağına geçirerek aşağı koştu. Sabahları kalktığı zaman kendisine böyle kahvaltı hazırlayacak veya sadece kolunu mavi yorganın üzerine uzatıp uyuyacak bir kadın yerine herhangi bir köy odasının isli kalaslı tavanını görmek Yusuf'a bir an için pek acı geldi. Sonra bu gibi düşünceleri kafasından uzaklaştırmanın lüzumunu kendine telkin ederek doğruldu ve giyindi. Hemen o gün kaymakam Yusuf'u mal müdürüne gönderip tahsildarlığa başlattı. Orta yaşlı mümeyyiz önüne 5-10 makbuz koçanı alarak Yusuf'a bunlar üzerinde adeta uzunca bir ders verdi ve delikanlı akşama kadar bunları bellemek için temrinler yapmakla vakit geçirdi. Şimdi bir at satın almak icap ediyordu. Akşam üzeri aşağı çarşıdan geçerken uzun zamandan beri görmediği Hacı Rıfat'ın İhsan'a rastladı ve ondan akıl sordu. İhsan onu yanına alıp soğuk tulumba yolundaki bir hana götürdü. Yarım saat içinde pazarlığını filan yaparak 5,5 altına güzel ve beyaz bir at aldı. Parası ayda birer altından verilecekti. Peşin olarak verilmesi icap eden parayı İhsan kendisi verdi ve at yedeklerinde beraberce kasabaya döndüler. Ali'nin ölümünden beri adam akıllı bir şey konuşmamıştılar. İhsan, Yusuf'un bu kadar uzun zamandan sonra kendisine eski bir arkadaştır diye başvurmasından büyük bir iftihar duyuyor ve ona arkadaşlığına layık olduğunu ispata çalışıyordu. Yusuf ise bütün insanlardan ümidini kestiği bu sıralarda karşısına böyle bir dostun çıkışını biraz hayret fakat daha çok sevinç ve teşekkürle karşılıyordu. Yolda ikisi de hep eski günlerden, beraber yaptıkları gezmelerden, kağıt kebabı ve irmik helvası ziyafetlerinden bahsettiler. Sözleri Ali'ye ait hatıralara temas edince sustular. Yusuf bir aralık yan gözle İhsan'a bakınca onun gözlerinin de kendininkiler gibi yaşarmış olduğunu gördü. Bir müddet söyleyecek laf bulamadılar. Nihayet İhsan, "İşte böyle Yusuf, ömür bu, geyilip geçiyor," diye mırıldandı. İhtiyarlara mahsus bir eda ile söylenen bu sözler Yusuf'u güldüreceği yerde düşündürdü. Çay içinden bayram yerine sapan yolun köşesine gelince durup birbirlerinin yüzüne baktılar ve ayrıldılar. İkisinin içinde de hem uzun zaman sonra tekrar görüşmenin verdiği bir memnuniyet, hem de belki bir daha görüşmeyeceklerini sezmekten doğan bir hüzün vardı. Hayat birbirinden ayırdıklarını kısa bir müddet için tekrar yaklaştırır gibi olsa bile uzun zaman yan yana bırakmıyordu. Geçen günleri bir daha geri getirmek mümkün değildi ve sadece hatıralar iki insanı birbirine bağlayacak kadar kuvvetli değildi. Fakat Yusuf yanından uzaklaşan İhsan'la birlikte yalnız 5-10 sene evveline ait çocukluk hatıralarının değil, bu şehirle olan bütün bağlarının da sürüklenip gittiğini zannetti. İhsan'a karşı şu anda duyduğu yabancılık ona artık kendisini Edremit'e bağlayan bir şey bulunmadığını da hatırlattı. Bir müddet daha düşüne düşüne dünyada da hiçbir yere bağlı olmadığını hissetti ve içten içe bu kadar yabancı olduğu bu hayatta kendisini birçok kayıtların kuşatmasına, ondan istediği gibi hareket imkanlarını almasına müthiş içerledi. Oldukça serin bir teşrin evvel günü akşamı, 4 günlük bir ayrılıktan sonra eve dönen Yusuf atını bağlamak için arka tarafa dolaştı. Burada evin bahçe duvarına bir kapı açtırmış ve bahçedeki dut ağacının yanına ahır kılıklı bir yer yaptırmıştı. Hayvanın eyerini alıp yem torbasını ağzına taktıktan sonra içeri girerken kendisine kimsenin karşı çıkmadığını hayret etti. Fakat vakit daha erkendi ve evdekiler herhalde komşuya gitmişlerdi. Yukarı çıkarak soyundu, kollarını ve başını sabunla yıkadı. Fena halde karnı acıkmıştı, mutfağa giderek tel dolabı karıştırdı. Bir bakır sahanın dibinde bir parçacık kıymadan başka bir şey yoktu. Taşlıktaki yeşil sandığı açtı, buradan biraz ekmek ve tulum peynir alacaktı. Fakat kurumuş bir kabuktan başka bir şey bulamadı. Boş torbalar bir kenara yığılmış duruyor, sadece bir bulgur torbası yarı açık ortada kabarıyordu. Yusuf tekrar mutfağa dönünce ocağın kenarında bir tencere bulgur pilavı durduğunu gördü. Orada asılı duran kaşık torbasından bir tahta kaşık alarak soğuk tencerenin başına oturdu. Karnını doyurduktan sonra yukarı çıkarak odadaki mindere uzandı. Ortalık kararmıştı. Karısını merak etmeye başladı. Yakın komşularda olsalar muhakkak Yusuf'un geldiğini mahalle çocuklarından duyup gelirlerdi. Herhalde aşağı çarşıdaki memur ailelerinden birine gitmiş olacaklardı. Kapıda bir anahtarın döndüğünü duydu, pencereye koşarak aşağı baktı, yüreği sevinçle hopladı, geldiler dedi. Kendini zapt etmese aşağı koşup karısını kucaklayacaktı. Şimdi onun sesini duyuyordu. Muazzez hayret dolu bir sesle, "Aa anne, Yusuf gelmiş, baksana, hayvanı bahçede," dedi. Sonra "Yusuf!" diye bağırarak yukarı koştu. Kendisini merdiven başında bekleyen kocasının boynuna atıldı. "Biz seni bugün beklemiyorduk ama benim içime doğmuş herhalde. Gittiğimiz yerde hep haydi anne gidelim artık geç oldu dedim durdum. Demek sen beni çekiyormuşsun." Yeldirmesini çıkardı, Yusuf'a dönerek "Karnın açtır, ben gidip sofrayı kurayım," dedi. Sonra Yusuf'un bir şey söylemesine meydan vermeden yavaşça başı önünde ilave etti. "Bir şey getirdin mi Yusuf? Evde yiyecek bir şey yoktu." Yusuf şaşkın bir halde doğruldu. "Evde yiyecek bir şey yok mu?" diye sordu. "Hayır Yusuf, var tabii. Biraz bulgur pilavı var. Sen yoldan geldin de belki doymazsın. Canım başka bir şey ister," diye sordum. "Ama gelirken bir şey getirmedinse artık istemez. Bir daha dışarı çıkma. Biraz turşu koyarım. Pilavla birlikte çok güzel gider. Sen otur, ben seni çağırırım, olmaz mı?" Koşarak gitti. Yusuf olduğu yerde mıhlanmış gibi kaldı. Köylerde ekmek, peynir, yoğurt, yumurta gibi şeylerle karın doyurmaya alıştığı için biraz evvel aşağıda yediği bulgur pilavı ona hiçbir şey düşündürmemişti. Fakat şimdi Selahattin Bey'in evinde olduğunu hatırlayınca sade bulgur pilavının yanında hiçbir şey olmadan veya birkaç biber turşusu ile bu evde eskiden pek yenmediğini acı acı hatırladı. Demek o korktuğu günler başlamıştı. Demek gülünç bir tahsildar maaşına kalan bu aile sade bulgur pilavıyla karın doyuranlar arasına girecekti. Boş tel dolap, boş torbaların yığıldığı yeşil sandık gözünün önüne geldi. "Ah nasıl oldu, nasıl olur?" diye dişlerinin arasından mırıldandı. Yumrukları imkansızlıkla sıkıldı, hiçbir çare yoktu. Hayatları belki daha kötüleşecek fakat asla daha iyi olmayacaktı. Yusuf sırtında ne büyük bir mesuliyet taşıdığını şimdi yavaş yavaş anlamaya başlıyor ve bunun altında eziliyordu. Aşağıdan doğru mırıltılar duydu. Şahinde'nin perde perde yükselen sesinin yanında Muazzez'in yalvarmaya benzeyen sözleri duyuluyordu. Fakat konuşulanlardan bir şey anlamaya imkan yoktu. Yusuf kapıya yaklaşınca Muazzez'in "Anneciğim Allah aşkına sus" dediğini işitti. Eliyle kapıya sarılarak dişlerini sıktı. "Ah bu kadın," dedi. Sonra da ona kızmaya hakkı olmadığını, Şahinde'nin böyle yapmakta büsbütün haksız sayılmayacağını düşündü. Kadın damadının evi doyurmasını pek tabii olarak ister ve kızını böyle bir kocaya verdiği için elbette üzülürdü. Alıştığı hayatı yaşatabileceğini aklı kesmeden bir kaymakam kızını, hem de kaçırmak suretiyle alan erkek, kaynanasının her türlü iğnelemesine layıktı. Yusuf ne yapmalı diye düşündü. Bu sefer bu ne yapmalı suali bir bardak zehir gibi kafasından vücuduna doğru döküldü. Bir müddet evvel gene onu işgal eden düşünceler bugünkü dertlerinden çok farklıydı. Bugün ilerisini, hayatının alacağı istikameti, mesleğinin kendine uygun olup olmadığını düşünmüyordu. Bugün çaresi bulunması icap eden şeyin bir gün beklemeye bile tahammülü yoktu. Fakat ortada yapılacak bir şey de yoktu. Yusuf bütün vücudunun demir çemberlerle sarıldığını zannederek kımıldadı. Yüzü pis bir şeyin üzerine tükürüyormuş gibi tiksinen bir ifade almıştı. Bütün bu sıkıntıları kendine layık bulmuyordu. Sanki içinde ayrıca yaşayan bir başka Yusuf vardı ve o, bu ekmek parası için çırpınan, fakir köylülerden vergi almak için bağırıp çağıran zavallıya istihfafla bakıyor ve ondan iğreniyordu. Gitgide artan ve gitgide maddileşen bir bulantıyı geçirmek için Yusuf tekrar geriye, odaya döndü ve pencerelerden birini açtı. Bu aralık aşağıdan Muazzez'in sesi duyuldu. Yusuf, sofraya gel. Ağır ağır merdivenleri indi. Havalar serinlediği için iki yerde ateş yanmasın diye yemeği mutfakta yiyorlardı. Bakır sininin ortasında bulgur pilavı tenceresi duruyordu. Herkesin önüne birer parça kuru ev ekmeği konmuştu. Yusuf, ben geldiğim zaman birkaç kaşık pilav yemiştim, iştahım kapanmış dedi. Şahin de garip bir gülüşle, aç olsan da bugünkü yemeklerimiz iştah açacak gibi değil dedi. Muazzez gözlerini sitemli fakat keskin bir bakışla annesine çevirdi. Şahin de gene aynı garip tebessümü muhafaza ederek, bugün geleceğini bilmiyorduk da bir şey hazırlayamadık dedi. Muazzez, buna da lüzum yoktu, her şeyi biliyor demek isteyerek tekrar annesine baktı. Yusuf gözlerini önüne dikmişti, bir kaşık pilav alıyor, sonra dakikalarca elindeki kaşığı süzüyordu. Sofranın yanına alçak bir iskemlenin üzerine konan lamba, Muazzez'in ince ellerini sapsarı gösteriyordu. Yusuf'un gözleri bunlara ilişince içini bir korku kapladı. Yavaşça başını kaldırarak Muazzez'e baktı. Bakışları karşılaştı. Muazzez'in yüzünü tatlı fakat yorgun bir gülümseme kapladı. Yusuf kaşığını önüne bırakarak, "Ya Rabbi şükür," dedi. Karşısındakilerin ikisi de azaplarının sona ermesi için bu işareti bekliyorlarmış gibi süratle kaşıklarını ellerinden atarak, "Ya Rabbi şükür," dediler. Zeytin mevsimine daha vakit vardı. Yusuf mahsulü şimdiden satmak için kime başvurduysa red cevabı aldı. Hiç kimse ağaçları ve üzerindeki mahsulü yakından görmeden bir alışverişe girmek istemiyordu. Muazzez'in ve Yusuf'un satacak başka malları da yoktu. Babasının bir zamanlar aldığı birkaç mücevher Şahinde'nin çekmecesinde kapalı duruyor ve ne Yusuf ne de Muazzez bunu istemeye cesaret edemiyordu. Vaziyetleri ne kadar sıkışırsa sıkışsın, Şahinde ile aleni bir münakaşaya meydan verecek böyle bir talep ikisinin de elinden gelmiyordu. Yusuf bir arkadaşından bulduğu iki mecidiyeyi Muazzez'i bırakarak tekrar köylere çıkmış ve 10 günden beri gelmemişti. Bu 40 kuruştan bir şey kalmadığı için Muazzez Yusuf'un dönmesini üzüntü içinde bekliyor. Fakat o geldikten sonra da vaziyetin düzelmeyeceğini düşünerek bu bekleyişine acı acı gülüyordu. Şahinde ise eve akşamdan akşama uğruyor ve zamanını daha ziyade komşularda ve ahbaplarda geçiriyordu. Kızıyla hemen hemen hiç konuşmuyor, onun süzgün ve altları çürümüş gözlerle evin içinde bir hayalet gibi dolaşmasını çok bilmiş bakışlarla takip ediyordu. Şahinde'nin hali bir şey bekliyormuş hissini veriyordu. Üşenmeden ve sabırla bekliyor, hiç acele etmiyordu. Elbet kızı inadını kıracak ve anasına gelip yalvaracaktı. Şahinde'nin istediği buydu. Bu evde kendisine sorulmadan yapılan işlerin neticesi olan, bu sıkıntılardan dolayı kendini asla suçlu tutmuyor ve suçu olanların ona gelip yalvaracakları günü bekliyordu. Yusuf'u aklına getirdiği bile yoktu. Fakat kızını bu hayattan kurtarmak isteyeceği tabiydi. Nasıl? Bunu hiç düşünmemişti. Fakat herhalde bir kolayını bulacaktı. Bu evde ikinci planda kalmaktan bıkmış, çocukların kendisine hiç ehemmiyet vermeyen tavırlarından sinirlenir olmuştu. Bu sıkıntılı ve feci hallerinde bile kendisine gelip danışmayı, hiç olmazsa onunla bir çare düşünmeyi akıl edemeyişlerine büsbütün kızıyordu. Kendisi bu işin sonunun buraya varacağını çoktan söylemişti. Daha Yusuf bu eve getirildiği gün onunla birlikte bir felaketin de geleceğini sezmişti. Oğlan evvela veli nimetinin kızına göz koymaktan işe başlamış, rahmetli de bunlara hep göz yummuş, hep müsaade etmişti. Ah, kabahatin çoğu da ondaydı ya. Nur içinde yatsın, kendini bu Yusuf'a pek kaptırmıştı diye söyleniyor ve kendisinden çok Yusuf'a bağlanan kocasına adam akıllı kızıyordu. Yusuf'un gittiğinin 10. günü akşamıydı. Şahin de aşağıda oturup bir entarisinin sökülen eteğini dikiyor, Muazzez yukarıda mindere uzanmış, yavaş sesle şarkılar mırıldanıyordu. Kulakları kaç günden beri sokaktaydı. Yusuf hiç bu kadar uzun müddet ondan ayrılmış değildi. Onu müthiş geleceği geldiğini hissediyordu. Fakat akşam olduğu, yemek hazırlamak icap ettiği aklına gelince yüzü buruştu. Boş safranın başına, kendisine nispet verir gibi alaycı gözlerle bakan annesinin karşısına tekrar oturmak ona pek acı geldi. Bu kadına karşı son günlerde adeta kine benzeyen hisler duymaya başlamıştı. Artık ölse ona açılamaz, ona dert yanamaz sanıyordu. Aynı evde yan yana ve birbirine tamamen yabancı olarak yaşamak feci bir şeydi. Halbuki bu yabancı onun anasıydı. Bir aralık düşünceleri istikametini değiştirdi. Anasına bu kadar hücum etmekte, onu bu kadar haksız görmekte biraz ileri gitmiş olmaktan korktu. Öyle ya, kendisi Yusuf'u seviyor fakat onun için her sıkıntıya tahammül ediyordu. Hayatında oldukça iyi günler görmüş olan anasının şimdi hiç sebepsiz bu kadar mahrumiyete katlanması onu biraz kızdırabilirdi. Sonra dertlerine anasının ortak olmayışına da bütün kabahat onda mıydı? Onu adam yerine koyup bir derdini söylemiş miydi? Hele Yusuf o soğuk ve çatık kaşlı tavırı ile bu evde sanki bir de Şahin'de yaşadığını bilmemezlikten geliyor, kat'i bir lüzum olmadıkça ona bir kelime olsun hitap etmiyordu. Halbuki bu kadın ne de olsa büyükleri ve analarıydı. Aralarındaki buzun çözülmesi için ilk adımı çocukların atması lazımdı. Yusuf gelince bunu söylemeye karar verdi. Bu evin içindeki maddi ve manevi sıkıntıyı bölüşecek bir insana muhtaçtı ve bu günlerce süren mutlak yalnızlık onu neredeyse boğacaktı. Bu sırada merdivenlerde bir ayak sesi duydu. Elbiseleri hışırdayarak annesi geliyordu. Yüreği hopladı. Manasını anlamadığı bir heyecan duydu. Şahin de odaya girince Muazzez hemen doğruldu. Kadın, "Yat kızım, rahatına bak," diyerek onun yanına oturuverdi. Bir müddet konuşmadan bekleştiler. Sonra Şahin de sükutu bozarak, "Kocan kaç gündür nerede kaldı ki?" dedi. "Vallahi bilmem anneciğim, ben de merak etmeye başladım." "Yok, merak edecek bir şey değil. Onların işleri böyledir. Yalnız bu sefer biraz fazla uzadı." Muazzez cevap vermedi. Uzun bir sükuttan sonra Şahin de tekrar, "O kadar söylüyorum, benimle bir komşuya bile gitmiyor, evde kapanıyorsun. Bu hep böyle devam ederse senin halin ne olur? Alimallah, perili olursun," dedi. "Ne yapayım anne?" "Benimle gel, birkaç insan yüzü görüp derdini avut. Sıkılıyorum. Burada pek mi eğleniyorsun?" Hakikaten burada pek mi eğleniyordu? Mütemadiyen gülen ve şarkı söyleyen arkadaşların yanı bu sessiz ve soğuk evden daha mı sıkıcıydı? Bu düşünce bir anda Muazzez'in zihninden geçti. Anasına verecek bir cevap bulamayarak, "Ne bileyim ben anneciğim, yapamıyorum işte," dedi. Şahin de eliyle yavaş yavaş onun dizine vurarak ve sallanarak, "Beni dinle kızım," dedi. "Bak daha yaşın 15, diri diri mezara girdin. Senin bu halini gördükçe benim yüreğim kana alıyor. Nedir bu körpe yaşta kızımın tecellisi diyorum. Ben de anayım." Şahin de ağlamaya başladı. Muazzez'in de gözleri yaşarmıştı. Elini annesinin boynuna sardı. Şahin de titrek bir sesle devam etti. "Ben evde durmayıp gidiyorum ama keyfime mi gidiyorum sanıyorsun? Evde kalıp senin halini görmeye yüreğim dayanmıyor da ondan. Bir şeydir başımıza gelmiş, kader böyleymiş deyip çekeceğiz. Herhalde sonunda bir hayır vardır. Ama insan derdinin üstüne kapanıp oturursa deli olur. Gelip şu kadın benim anamdır deyip bana içini açmıyorsun. Böyle evlatlık olur mu? Herkes inkar edilir, ana inkar edilmezmiş. Ben seni 9 ay karnımda taşıdım. Sen bana elden beter muamele edersen Allah razı olur mu?" Muazzez büsbütün ağlamaya başlamıştı. Kollarıyla anasının boynuna sarılıyor, onun boyalı yanaklarını ıslatıyordu. Şahin'de de adam akıllı heyecanlıydı. Uzun senelerin içinde biriktirdiği dertleri döktüğünü sanıyor ve şu anda göğsünde hışkıran kızına karşı müthiş bir sevgi ve merhamet duyuyordu. "Kızım, aklını başına topla," diye tekrar söze başladı. "Gençsin, insan içine çıkmaktan kaçarsan kendine yazık edersin. Eski ahbaplar her gidişimde seni sorar dururlar. Böyle zamanlarda insana insandan fayda vardır, halimizi görüyorsun. Bir tatlı söz duymak bile gönlümüze ferahlık verir. Sen böyle kendini evlere kapayıp, aman biz fakir düştük, aman ekmeğimiz kalmadı, aman kocam gelmedi derken, kocan olacak herif ne yapıyor dersin? Yumurtayı, tavuğu, manda kaymağını yiyip at üstünde sefa sürüyor. Karım ne yapıyor, ne ile karnını doyuruyor diye tasa ettiği mi var?" Şahin de fırsat bulduğu için Yusuf hakkında aklına geleni söyleyerek bütün içindeki zehirleri dökecekti. Muazzez eliyle onun ağzına kapadı. "Sus anneciğim," diye hıçkırdı. "Bana Yusuf hakkında fena şeyler söyleme. Çok üzülüyorum zaten." Şahin de kızını bağrına basarak, "Dilerim Allah'tan seni üzenler iflah olmasınlar inşallah," dedi. Muazzez tekrar onun ağzını kapattı. "Anne, Allah aşkına böyle lafları bırak. Her dediğini yapacağım, istediğin yere gideceğim. Yalnız sen Yusuf'a karşı daha iyi ol. Ona düşman gibi bakma. O benden çok üzülüyor." "Üzülecek adam evvelden düşünmeliydi evladım. İnsanı kaçırmak marifet değil, doyurmak marifet. Ah cahil kız." Muazzez bağırdı. "Anne." "Sustum kızım, sustum. Haydi aşağı inelim. Bir iki lokma bir şey yiyelim. O da varsa." Muazzez annesinin bütün sözlerinin böyle iğneli ve acı olmasına çocukluğundan beri alışıktı. Bunun için artık cevap vermedi. Gözlerini silerek aşağı indi. Yeşil tahta sandığın bir köşesinde duran sofra bezini, yarım ekmeği, ocağın yanında asılı duran torbadan kaşıkları aldı. İçini çekerek sofrayı hazırlamaya başladı. Bundan sonra her şey o kadar çabuk ve kolay oldu ki Muazzez de farkına varamadı. İlk günlerde eski tanıdıklarına, mahalle komşularına kadar uzanan ziyaretler genişledi. Hilmi Beyler bile tekrar ve sık sık gidilen yerler arasına girdi ve onların sık sık vaki olan ziyaretleri memnuniyetle karşılandı. Haftada birkaç gün onlarda akşam yemeğine kalınıyor ve geç vakit eve dönülüyordu. Bir müddet sonra bu ziyaretler yalnız kadınlar arasında kalmaktan çıktı. Evvela Hilmi Bey, sonra Şakir, akşam yemeklerini hanımın davetlisini olan bu ana kızla birlikte yemeye başladılar. Birkaç kere hep beraber Şahindelere gidip geç vakte kadar kaldılar ve evlerinden getirdikleri gramofonu çalarak eğlendiler. İlk günlerde biraz şaşıran Muazzez, yavaş yavaş kör bir gevşekliğin içine kendini bırakıyordu. Yusuf haftada 15 günde bir yorgun ve harap bir halde geliyor. Bir gece kaldıktan sonra sabah ezanı ile beraber tekrar yola düzülüyordu. Zeytin zamanıydı. Mahsulünü götürü satan köylüden tahsilat yapmanın tam sırasıydı. Mal müdürü ve kaymakam kendisine mütemadiyen yeni emirler verip yeni yeni köylere yolluyorlardı. Birkaç aydan beri devam eden bu hal Muazzez'i adeta sersemletmişti. Yusuf'u unutmaya başlıyor fakat bazen o da geceleri odasında yalnızken kocasını pek görmek istediği oluyordu. Ziyaretlere başladığı zaman Yusuf'a annesinin tavsiyesine uyarak hiçbir şey söylememiş olması şimdi onu daha sıkı bir ketumiyete hatta bazen mufassal yalanlar icadına sevk ediyordu. Bir cihetten rahattı. Yiyecek, içecek sıkıntıları azalmıştı. Annesi bu hususta ona bir şey söylemiyor. O da Yusuf'a söylemek mecburiyetinden kurtuluyordu. Yusuf'u üzmemek, onu imkansızlıklar içinde kıvrandırmamak Muazzez'i sevindiriyor ve bu hareketlerinin bir kısmını böylece kendisine mazur gösteriyordu. Bu yolda ileri attığı her adım mazereti ile beraber geliyordu. Annesi de onu mütemadiyen sözleriyle kolluyor, genç kadında herhangi başka bir şey düşünmek imkanı yavaş yavaş azalıyordu. Zaten sarhoş gibiydi. Yüzüne çocukça ve daimi bir tebessüm arız olmuştu. Biraz da şaşkınlık ifade eden bu tebessüm, ona daha esrarlı bir güzellik veriyordu. Ara sıra düşünecek olsa da hareketlerinde pek büyük bir fenalık görmüyordu. Bir kere madem ki annesi onunla beraberdi ve o her şeyi muvafık görüyor, hatta tertip ediyordu, artık kendisine söz düşmezdi. Sonra ortada kimseye bir kötülük yapıldığı da yoktu. Birkaç ahbaba gidip gelmek, onların erkekleriyle oturup kalkmak büyük bir cinayet değildi. Halbuki bu yüzden evlerinde o yıpratıcı üzüntüler görülmez olmuş, Yusuf Şahinde'nin manalı ve Muazzez'in mahzun bakışlarından kurtulmuştu. Hatta yorgun eve geldiği akşamlar Şahinde'den o zamana kadar alışmadığı bir ihtimam ve alaka görüyor, Muazzez tarafından en ateşli bir muhabbetle karşılanıyordu. Yorgunluktan bir şey düşünecek halde olmayan Yusuf, bu fevkalade muamelelerin sebebini aramadan uyuyor ve ertesi gün tekrar gidiyordu. Fakat giderken memnun ve güler yüzlüydü. Bıraktığı birkaç mecidiye ile evin bu kadar sıkıntısız geçinmesine hayret etmiyor, daha doğrusu hiçbir şeyin farkına varmıyordu. Bir tek derdi Muazzez'di. Ondan ayrılmak olmasa işinden memnun olmaya bile başlayacaktı. Her gittiği yerde karısının güler yüzü, cıvıldayan çocuk sesi onu takip ediyor ve yüzünü rüya görenlere mahsus tatlı bir gülümseme kaplıyordu. Karısı her zamankinden güzel ve iyiydi. Ona bu iyiliği veren, son günlerde azalan maddi sıkıntılardı. Sonra, kocasının haberi olmadan yaptığı şeylerin hiç de fena bir şey olmadığına dair beslediği kuvvetli kanaat ve bunu kocasından saklamasının sebebinin sırf onunla manasız münakaşalara meydan vermemek olduğu düşüncesi, Muazzez'e tam bir vicdan sükutu veriyor ve onu kocasının karşısına kendisini daha çok güzelleştiren bir cesaret ve neşe ile çıkarıyordu. Yaptığı şeylerin memnun olmadığı esasını bir kere kabul ettikten sonra farkında olmadan daha ileri gitti, daha doğrusu götürüldü. Annesinin de iştirakiyle oturduğu sofralarda rakı da görünmeye başlamıştı. Şakir'in ve Muazzez'in anneleri de bunu içiyorlardı. Muazzez bir müddet ısrarla reddettikten sonra bir gün bu beyaz ve yakıcı mayiden tattı, hafif ve tatlı bir baş dönmesini kahkahalar takip etti. Başka akşamlar bu kadehler arttı. Artık gecelerde Şakir'in annesi ile Şahinde Hanım çok kere birbiri arkasından odadan çıkıyorlar ve uzun müddet görünmüyorlardı. Bir kere Şakir babasına gözleriyle çıkanları gösterip manalı manalı gülerken Muazzez bu bakışı yakaladı fakat bir şey anlamadı. Şahinde ile bu kadın arasındaki münasebetin şekli onu hayrete düşürüyordu. Muazzez içinde bulunduğu hali hep kendine tabii göstermeye çalıştı. Yusuf'a bir şey belli etmiyor ve bundan biraz da korkuyordu. Fakat bir akşam Şakir Beyler yanlarında uzun boylu, sarışın bir adamla birlikte geldiler. Annesi bu yeni misafire çok itibar etti, eliyle mezeler hazırladı. Edremit Harbin ilk mahrumiyetlerini duymaya başlarken Şahindelerin evinde eskisinden daha güzel ve bol yemek yeniyordu. Muazzez ancak sofra başında ve birkaç kadeh içtikten sonra bu misafirin yeni kaymakam olduğunu öğrendi. Şaşkın şaşkın onun yüzüne baktı. Demek babasının yerine bu çıyan suratlı adam gelmişti. Bu çıyan suratlı adam bir müddet sonra sarı dişlerini gösterip sırıtarak Muazzez'in yanağını sıktı. Başı dönen ve alnını avucuna dayayarak uyuklar gibi sallanan genç kadın başını kaldırıp yanındakine baktı ve sinek kovalar gibi elini salladı, sonra tekrar daldı. Gitgide coşan kaymakam onu oturduğu yerden çekip kucağına almak istedi. O zaman Muazzez ayağa kalkarak odadakilerin yüzüne aptal gözlerle baktı, sallana sallana dışarı çıkıp odasına gitti ve yatağına serildi. Fakat bu mukavemet de uzun sürmedi. Muazzez'in kollarında şimdi birkaç altın bilezik vardı. Bir akşam Yusuf bunların nereden geldiğini sordu. Muazzez'in aklına birdenbire bir zamanlar Yusuf'un Hilmi Beylerin hediyesi bir bileziği nasıl eğri büğrü yapıp attığı geldi ve şaşırır gibi oldu. Sonra annem verdi, eskiden kalma şeylermiş, çekmecede duracağına kolunda dursun dedi diyerek işin içinden sıyrıldı. Bu nevi yalanları daha kolay uydurmaya başlamıştı. Yusuf'a karşı yalan söylemekte bir mahsur görmüyor, onu adeta bir çocuk gibi avutmak, oyalamak icap ettiğini zannediyordu. Bu düşünceler onu Yusuf'a biraz da küçük görmeye alıştırmıştı. Şimdi içinde yaşamaya başladığı aleme nazaran Yusuf pek basit ve biraz sıkıcıydı. Sonra aman yarabbi, her şeye ne kadar çabuk inanıyordu. Alt katta, sokak üstündeki odada yeni peyda olduğunu gördüğü bir masanın ne olduğunu sormuş. Şahin'de de telgraf müdürlerinin yeni taşındıkları evlerinde koyacak yer yokmuş da dursun diye bize bıraktılar deyince dudak büküp yürümüştü. Halbuki bu esnada Muazzez ne büyük heyecanlar geçirmişti. Yusuf'un odaya girerek dolapları açacağını, orada gene son günlerde peyda olan peçete ve çatal bıçak takımları göreceğini sanmış, onun müthiş şiddetini ve kendisinin her şeyi ağlayarak itiraf edeceği ve af dileyeceği anı beklemişti. Ona bir parça da kızıyor ve bu kadar vurdum duymaz olmasına şaşıyordu. Bazen yatakta doğruluyor, idare kandilini kenardan alarak kocasının sükun içinde uyuyan yüzüne tutuyor ve avaz avaz bağırmak istiyordu. Yusuf, kalk, yakala beni. Yusuf, ben nereye gidiyorum? Fakat yavaşça idareyi yerine koyarak yorganı üstüne çekiyor, kocasının sakin uykusuna katışmaya çalışıyordu. Daha her şey kaybolmamıştı. Fakat Muazzez kendisini dayanılmaz bir cazibenin çektiğini, kendi iradesinin onu bu yoldan döndürmeye kâfi gelmeyeceğini anlıyordu. Ara sıra beliren bir hissin sevkiyle kendini daha kuvvetli bir insana sürükletmek, buradan uzaklaşmak istiyordu. Bu insan Yusuf'tan başka kim olabilirdi? Halbuki o her şeyden habersiz, atını tımar ediyor, köylere gidiyor, ayrılırken de alay eder gibi karısının avucuna birkaç gümüş mecidiye sıkıştırarak, al karıcığım, idare etmeye çalış diyordu. Nasıl olur ya Rabbi, nasıl olur da Yusuf hiçbir şeyi sezmez, yavaş yavaş bütün Edremit'te çalkalanmaya başlayan dedikoduların bir parçasını olsun duymazdı. Namuslu tanınan komşular ve ahbaplar bunlarla münasebeti kesmişlerdi. Eğer mahalleli müştereken bir harekete geçmiyorsa, bunun sebebi işe kaymakamın da karışmış olmasında, fakat daha ziyade bu gibi şeylere ön ayak olacak kimselerin askere alınmış bulunmasındaydı. Geride kalan ihtiyarlar veya sakatlar, üstlerine yıkılan maişet derdinden gözlerini açacak halde değillerdi. Muazzez bazı günler deli gibi çırpınıyor, Yusuf, Yusuf diye bağırıyordu. Onun her şeyi haber almasını, eve gelip kendisini dövmesini, hatta bıçaklamasını, ortalığın altını üstüne getirmesini istiyor. Ancak o zaman bu işlerden sıyrılabileceğini seziyordu. Yoksa kendisi asla ona gidip her şeyi söylemez veya annesinin arzularına mukavemet edip başka bir yaşayış şekline dönemezdi. Zaten bu da feci olurdu. Evdeki hayatın bu sefer tersine bir değişmeye uğradığını fark eden Yusuf, artık nasıl olsa her şeyi anlar ve Muazzez'in korktuğu ve beklediği kıyamet gene kopardı. Hem annesine karşı bir harp açıp kazanması icap eden bu yolu tutarsa, bunun arkasından gelecek olan sarsıntıları karşılayabilecek kadar kuvveti içinde saklayabilir miydi? Hayır, o hiçbir şeyi kendisi değiştirmeyecekti. Her geçen gün onu bu balçık yolda biraz daha ileri, biraz daha derinlere götürüyordu. Arkasında bıraktığı sahilin gitgide erişilmez olduğunu fark ediyor, artık oradan kendisine elini uzatacak birinin bile onu kurtaramayacağını sanıyordu. Şimdi akşamın olmasını, sofranın kurulmasını yahut bir yere gitmelerini biraz isteyerek bekliyor, rakı kadehlerini daha az yüz buruşturarak içiyor ve koluna gümüş bir bilezik takan bir erkeğinin kucağına oturmaktan eskisi kadar nefret etmiyordu. Geceleri tertip edilen bu alemlere şimdi kaymakamın bulup getirdiği birkaç çalgıcı ile jandarma bölük komutanı Kadri Efendi de iştirake başlamıştı. Buna mukabil Şakir'in annesi son zamanlarda hiç gelmiyor, ihtimal ki Şahindelerin evinin son günlerde aldığı şöhreti şerefiyle mütenasip bulmuyordu. Ne de olsa Edremit'in yerlisiydi ve ailesinin itibarını düşünürdü. Şahsına ait eğlenceler içinde Şahinde gibi hizmete hazır diğer memur hanımları bulmak güç değildi. Yeni kaymakam ise daimi misafirler arasına girmişti. Yavaş yavaş vahşiliği azalan Muazzez'e uzun aşk konferansları veriyor, onu maaşının yarısını yutan hediyelere boğuyordu. Şakir bu hallere garip bir hazla bakıyordu. İçinde bu anda hakim olan his, Muazzez'e karşı duyduğu istek değil, Yusuf'a karşı duyduğu kindi. Bir kere başkasının olan bu kızı nasıl olsa elinde farz ediyor, fakat onu kucaktan kucağa dolaşmasının Yusuf için ne acı bir talih olduğunu düşünerek gülüyordu. İşte eninde sonunda bu yabanın Yusuf'undan yediği yumruğun acısını çıkarmıştı. Bu kıza bir zamanlar yan bakmasına müsaade edilmemişti ve bugün onu saatlerce hırpalıyor, kucağına alıyordu. Zamanı gelsin daha ileriye de gidecek, hatta kendisine verilmeyen bu kızın ortaya düştüğünü de görecekti. Muazzez'in sarhoş halinde bile kendini kaymakamın batıcı buselerinden kurtarmaya uğraştığını gördükçe, bir zamanlar hakikaten sevmiş olduğu bu kıza karşı bir parça merhamet duyar gibi oluyor, fakat arka arkaya gelip onu bir hayli üzmüş olan hadiselerin hatırası, içinde yerleşen bir hiddet ve artık her şeyin bitmiş ve tamir edilecek halden çıkmış olduğu düşüncesi onu derhal soğuk ve lakayt haline döndürüyordu. Şahin'de işlerin bu kadar ileri gitmiş olmasından biraz şaşırmıştı. Yaşayışları evvelkinden daha mükemmel olduğu, daha çok takıp takıştırdığı halde eski ahbapların kendisine lüzumu kadar itibar göstermediklerini, hatta uzaklaşmaya başladıklarını görünce canı sıkılıyor, kendi kendine "Bunlara da ne oldu ayol?" diyordu. Halbuki onlara ne olduğunu ve birçok dostları bu evden uzaklaştıran sebebi bilmiyor değildi. Yalnız bunu kendisine itiraf etmek istemiyor, belki bundan biraz utanıyordu. İçinde ona vicdan sükuneti teminine yarayan bir kanaat vardı ki asla sarsılmıyordu. Bu yaptıkları kızının rahatı ve sefaletten kurtulması içindi. Eğer fena bir şey yapıyorsa bunun mesuliyeti daha ziyade Yusuf'a, hatta merhum kocasına aitti. Hiç olmazsa mesuliyetin büyük bir kısmı. Onlar bu evin istikbalini düşünmüş, akıllıca hareket etmiş olsalardı, şimdi Şahinde ile kızı elin heriflerine dalkavukluk edip onları eğlendirmeye mecbur kalmazlardı. Hele Yusuf haylazlık edeceğini, senelerden beri bir baltaya sap olmuş olsa veya Muazzez'e göz koymayıp kızı Şakir'e verseydi, vaziyetleri herhalde başka türlü olurdu. Bunları düşünmeyen Yusuf'un şimdi herhangi bir şekilde müdahale etmeye, kızmaya hakkı yoktu ve Şahin'de damadına karşı fena hareket ettiğine asla kâni değildi. Yusuf bir gün öğleye doğru eve geldi. Soğuktan donmuş gibiydi. Kapıyı uzun müddet çaldı, kimse açmıyordu. Neden sonra içeriden bir ayak sesi geldi, tahtaların üstünde sürüklenen terlikler kapıya yaklaştı. Yusuf içeri girince Şahinde'nin şiş gözüyle suratıyla karşılaştı. "Uyuyor musunuz daha yahu?" dedi. "Akşam geç yattık da ondan." Sonra dudaklarını büküp ilave etti. "Misafir vardı da." "Mangal yakmadınız mı?" "Hayır, sen şu odaya gir, ben yakıp getiririm." Yusuf gocuğunu çıkarmadan odadaki mindere oturdu. Ellerini hohlayarak ısıtmaya çalıştı. Sonra dışarı doğru bağırdı. "Muazzez daha kalkmadı mı?" Şahinde taşlıktan cevap verdi. "Bilmem, kalkmadı herhalde. Senin geldiğini duysa aşağı inerdi." Yusuf doğruldu. "Gideyim bakayım," dedi. Yün çoraplarının ucuna basarak merdivenleri gıcırdatmadan yukarı çıktı. odalarının aralık duran kapısını eliyle itti. Karısı sol tarafına yatmış uyuyordu. Yusuf olduğu yerde durakladı. Önünde yatanı hayretle gözlerini dikti, sonra daha yaklaşarak onu yakından süzdü. Aman ya Rabbi, bu onun karısı mıydı? Muazzez'in yüzü yağlı yağlı parlıyordu. Saçları pösteki gibi dolaşmış ve yer yer terli yüzüne yapışmıştı. Burun delikleri genişlemiş gibi duruyor ve nefes aldıkça kanatları oynuyordu. Ağzı sırıtmaya benzeyen bir şekilde yarı açıktı. Gözlerinin etrafı çürük ve yorgundu. Kaşları hafif çatılmıştı. Fakat Yusuf'u asıl korkutan bu çehrenin kirli sarıya benzeyen rengiydi. Yanaklarının eski pembeliği hiç kalmamıştı. Dudakları kabuk kabuktu. Ara sıra sağ yanağı hafifçe oynuyor ve bu ürperme kadının yüzündeki sırıtma ifadesini arttırıyordu. Kaşlarının çatıklığı ile garip bir tezat teşkil eden bu gülüş Yusuf'a tamamen yabancı geldi. Daha çok eğildi, fakat Muazzez'in ağzından yayılan bir koku onu geri itti. Bu kokunun ne olduğunu anlayamadı. Yalnız her zaman karısının nefesiyle beraber yüzüne vuran koku olmadığını hissetti. Beyni zonklamaya başladı. Ellerini uzatıp önündeki bu mahluku sarsmak, "Ne oldun sen, ne oldun sen?" diye bağırmak istedi. Sonra bunu yapamayacağını anladı. Karısının uyandığı zaman kendisine müthiş şeyler söyleyeceğinden korkuyordu. Son günlerin birçok hadiseleri gürültülü bir hızla kafasından geçti. Olduğu yere düşecekti. Gene yavaş adımlarla dışarı çıktı. Merdiven başında çöküp oturdu.